Dördüncü ayrım. Antropik ilke, farklı fiziksel parametrelerin değerleri arasında gözlenen dikkat çekici sayısal bağlantıların çoğuna bir tür açıklama da sağlar. Bununla birlikte tamamen tatmin edici değildir. Çünkü insan daha derin bir açıklamanın olduğunu düşünmekten kendini alamaz. Ayrıca bu ilke evrenin tüm bölgelerini açıklayamaz. Örneğin içinde nükleer sentezle ağır elementlerin oluşabildiği yakın yıldızların daha önceki bir kuşağı gibi güneş sistemimiz de kesinlikle bizim varlığımızın bir ön koşuludur. Hatta varlığımız için galaksimizin tamamı gerekmiş olabilir. Ama gözlenebilir evren içinde kabaca düzgün olarak dağılmış halde gördüğümüz milyon kere milyon galaksi bir yana, daha yakınımızdaki galaksilerin bile varlığımız için gerekmiş olduğuna dair herhangi bir zorunluluk görünmemektedir. Evrenin bu büyük ölçekli homojenliği, evrenin yapısının oldukça tipik sarmal bir galaksinin en dış kısmındaki çok sıradan bir yıldızın etrafında dönen küçük bir gezegen üzerindeki bazı karmaşık moleküler yapılar gibi önemsiz şeyler tarafından belirlendiğine inanmayı çok zorlaştırmaktadır. Eğer antropik ilkeye başvurmayacaksak, evrenin başlangıç koşullarını ve çeşitli fiziksel parametrelerin değerlerini açıklayacak birleştirici bir kurama gereksinimimiz vardır. Ancak bir kere de her şeyin bir kuramını bulmak çok zordur. Ama anlaşılan bu durum bazı insanları durdurmuyor. Her hafta posta ile 2 ya da 3 bileşik kuram alıyorum. Bunun yerine yaptığımız şey, belirli etkileşimlerin göz ardı edilebildiği ya da onlar için basit bir şekilde yaklaşımlar yapılabildiği durumları tanımlayan kısmi kuramlar aramaktır. Önce evrenin maddi içeriğini iki kısma ayırırız. Kuarklar, elektronlar, muonlar gibi parçacıklar olan madde ve kütle çekim, elektromanyetizma gibi etkileşimler. Madde parçacıkları yarım tam sayı spinle tanımlanır ve Pauli dışarlama ilkesine uyar. Pauli dışarlama ilkesi herhangi bir durumda aynı türde birden fazla parçacığın olmayacağını öngörür. Bir noktaya çökmeyen ya da ışımayla sonsuzluğa gitmeyen katı cisimlere sahip olabilmemizin nedeni budur. Maddenin temelini oluşturan şeyler iki gruba ayrılır. Kuarklardan oluşan hadronlar ve geriye kalanı kapsayan leptonlar. Etkileşimler olgusal olarak dört kategoriye ayrılır. Büyüklük sırasına göre yalnızca hadronlarla etkileşimi olan yayın nükleer kuvvetler, yüklü hadronlar ve leptonlarla etkileşimde bulunan elektromanyetizma, tüm hadronlar ve leptonlarla etkileşimde bulunan zayıf nükleer kuvvetler ve son olarak hepsinin en zayıfı olan her şeyle etkileşen kütle çekim. Etkileşimler Pauli dışarlama ilkesine uymayan tam sayı spine sahip alanlarla gösterilirler. Bu, onların aynı durumdaki pek çok parçacığa sahip olabilecekleri anlamına gelir. Elektromanyetizma ve kütle çekimde etkileşimler ayrıca uzun erimlidir. Bunun anlamı, çok sayıda madde parçacığının yarattığı alanların hepsinin toplamının makroskopik ölçekte saptanabilecek bir alan oluşturabileceğidir. Bu yüzden bunlar kendileri için kuramlar geliştirilen ilk kategoriler oldu. 17. yüzyılda Newton tarafından kütle çekim ve 19. yüzyılda Maxwell tarafından elektromanyetizm kuramları geliştirildi. Ancak bu iki kuram temelde uyumsuzdu. Çünkü Newtoncu kuram tüm sisteme herhangi bir düzgün hız verildiğinde değişmeden kalıyordu. Oysa Maxwell kuramı tercih edilmiş bir hızı ışık hızını tanımlıyordu. Sonunda Maxwell kuramının değişmeden kalma özellikleriyle uyumlu hale getirilmesi için bazı değişiklikler yapılması gerekenin Newtoncu kütle çekim kuramı olduğu ortaya çıktı. Bu 1915'te formüle edilen Einstein'ın genel görelilik kuramıyla gerçekleştirildi. Kütle çekimin genel görelilik kuramı ve elektrodinamiğin Maxwell kuramı klasik teoriler olarak isimlendirildiler. Yani sürekli değişken olan ve en azından ilke olarak istenen doğrulukta ölçülebilen niceliklerle ilgiliydiler. Ancak bir atom modelini kurmak amacıyla bu tür kuramlar kullanılmaya kalkışıldığında bir problem ortaya çıktı. Atomun negatif yüklü bir elektron bulutuyla çevrili, pozitif yüklü küçük bir çekirdekten oluştuğu keşfedilmişti. Doğal varsayım, tıpkı Dünya'nın güneş etrafında bir yörüngede olması gibi elektronların da çekirdek etrafında bir yörüngede bulundukları biçimindeydi. Ancak klasik kuram elektronların elektromanyetik dalgalar yayacağını öngörmektedir. Bu dalgalar enerji götürecekler ve elektronların sarmal biçimde çekirdeğe yaklaşmasına ve sonunda atomun çökmesine neden olacaklardır. Bu problem kuşkusuz kuramsal fizikte yüzyılın en büyük başarısı olan kuantum kuramının keşfiyle çözüme kavuşturuldu. Kuantum kuramının temel önermesi Heisenberg belirsizlik ilkesidir. Bu ilke, bir parçacığın konumu ve momentumu gibi belirli nicelik çiftlerinin aynı anda istenilen doğrulukta ölçülemeyeceğini belirtir. Atom için bunun anlamı şuydu. En düşük enerji düzeyinde bir elektron çekirdekte hareketsiz halde bulunamaz. Çünkü o durumda konumu tam olarak tanımlanmış olurdu çekirdekte. Hızı da tam olarak tanımlanmış olurdu, sıfır olarak. Onun yerine hem konumu hem hızının çekirdek etrafında bir olasılık dağılımı içinde dağılmış olması gerekir. Bu durumda elektron elektromanyetik dalgalar biçiminde enerji yayamaz. Çünkü bu enerjinin gidebileceği daha düşük enerji düzeyi yoktur. 1920'li ve 1930'lu yıllarda kuantum mekaniği atomlar ya da moleküller gibi yalnızca sonlu sayıda serbestlik derecesine sahip sistemlerde başarıyla uygulandı. Ancak sonsuz sayıda, kabaca söylemek gerekirse uzay zamanın her bir noktası için 2, serbestlik derecesine sahip olan elektromanyetik alana uygulanmaya çalışıldığında bazı zorluklar çıktı. Bu serbestlik dereceleri her birinin kendi konumu ve momentumu bulunan osilatörler olarak kabul edilebilir. Bu osilatörler hareketsiz durumda olamazlar çünkü o zaman belirli konumları ve momentleri olacaktır. Bunun yerine her bir osilatör minimum miktarda sıfır noktası dalgalanmaları olarak adlandırılan şeye ve sıfır olmayan bir enerjiye sahip olmalıdır. Sonsuz sayıda serbestlik derecesinin tümünün enerjileri elektronun görünürdeki kütlesinin ve yükünün sonsuz olmasına yol açacaktı. 1940'lı yılların sonlarında bu zorluğu aşmak amacıyla yeniden normalleştirme olarak adlandırılan bir işlem geliştirildi. Bu işlem bazı sonsuz niceliklerin geride sonlu artıklar kalacak şekilde isteğe bağlı olarak çıkarılmasına dayanır. Elektrodinamikte biri elektronun kütlesi, öteki de yükü için böyle iki sonsuz çıkarma işlemi yapmak zorunluydu. Bu yeniden normalleştirme işlemi hiçbir zaman çok sağlam bir kavramsal ya da matematiksel temele oturtulmamış olmasına karşın pratikte oldukça iyi sonuç vermiştir. Büyük başarısı hidrojen atomu tayfındaki bazı çizgilerde küçük bir yer değişikliğinin lem kaymasının açıklamasıdır. Bununla birlikte eksiksiz bir kuram geliştirme girişimi açısından çok yeterli değildir. Çünkü sonsuz çıkarma işleminden geriye kalan sonlu artıkların değerleri hakkında herhangi bir öngörüde bulunmamaktadır. Böylece elektronun sahip olduğu kütle ve yükün nedenini açıklamak için antropik ilkeye geri dönmek zorunda kalırız. 1950'li ve 1960'lı yıllarda genel olarak zayıf ve yayın nükleer kuvvetlerin yeniden normalleştirilemeyeceğine inanılıyordu. Bunları sonlu hale getirmek için sonsuz sayıda sonsuz çıkarma işleminin gerekli olacağı düşünülüyordu. Kuram tarafından belirlenmiş sonsuz sayıda sonlu artık olacaktı. Sonsuz sayıda parametrenin hepsi hiçbir zaman ölçülemeyeceği için böyle bir kuramın hiçbir öngörü gücü bulunmayacaktı. Ancak 1971'de Gerhard Hooft daha önce Abdüsselam ve Steven Weinberg tarafından önerilen elektromanyetik ve zayıf nükleer etkileşimlerin birleşik bir modelinin gerçekten yalnızca sonlu sayıda sonsuz çıkarma yapılarak yeniden normalleştirilebileceğini gösterdi. Salam Weinberg kuramında elektromanyetik etkileşimi taşıyan spin 1 parçacığı fotona W artı, W eksi ve Z sıfır olarak adlandırılan öteki 3 spin eksi 1 eş katılır. Çok yüksek enerjilerde bu 4 parçacığın tümünün benzer biçimde davranacağı öngörülür. Ancak daha düşük enerjilerde W artı, W eksi ve Z sıfırın çok kütleli olmalarına karşın fotonun sıfır hareketsizlik kütlesine sahip olmasını açıklayabilmek için kendiliğinden simetri kırılması olarak adlandırılan bir olgu kullanılır. Bu kuramın düşük enerji öngörüleri gözlemle dikkate değer ölçüde iyi bir uyum göstermiştir ve bu da 1979 yılında İsveç Akademisi'nin Salam, Weinberg ve benzer birleşik kuramlar oluşturmuş olan Sheldon Glashow'a Fizik Nobel Ödülü vermesine yol açmıştır. Ancak Glashow kendisi foton tarafından taşınan elektromanyetik kuvvetler ile W artı, W eksi ve Z sıfır tarafından taşınan zayıf kuvvetler arasındaki birleşmenin gerçekten oluştuğu sistemde teoriyi test edecek kadar yüksek enerjili parçacık hızlandırıcılarına henüz sahip olmadığımız için Nobel Komitesi'nin gerçekte riskli bir işe giriştiğini ileri sürdü. Yeterli güçteki hızlandırıcılar birkaç yıl içinde hazır olacak. Fizikçilerin çoğu bu hızlandırıcıların Salam-Weinberg kuramını doğrulayacağından emindir. Salam-Weinberg kuramının başarısına benzer bir yeniden normalleştirilebilir yayın etkileşimler kuramının araştırılmasına yol açtı. Protonun ve pi mezon gibi diğer hadronların gerçek temel parçacıklar olamayacağı, bunların kuark olarak adlandırılan başka parçacıkların bağıl durumları olmaları gerektiği çok önceden kavranmıştı. Bunlar tuhaf bir özelliğe sahip görünmektedirler. Kuarklar bir hadron içinde oldukça serbest hareket edebilmektedirler. Ama kendi başına yalnızca bir kuark elde etmenin olanaksız olduğu görülür. Her zaman üçlü gruplar halinde proton ya da nötron gibi ya da bir kuark ve karşı kuarktan oluşan çiftler halinde pi mezon gibi bulunuyorlar. Bunu açıklamak için kuarklara renk denen bir özellik yakıştırıldı. Bunun normal olarak algıladığımız renklerle bir ilgisi olmadığı önemli belirtilmelidir. Kuarklar görünebilir ışıkta görünmeyecek kadar küçüktür. Bu yalnızca kullanışlı bir adlandırmadır. Bu düşünceye göre kuarklar kırmızı, yeşil ve mavi renktedir. Ama bir hadron gibi ayrı bir bağıl durumun ya proton gibi kırmızı, yeşil ve mavinin bir karışımı ya da pi mezon gibi kırmızı ve karşı kırmızı, yeşil ve karşı yeşil ve mavi ve karşı mavinin bir karışımı olarak renksiz olması zorunludur. Kuarklar arasındaki yayın etkileşimlerin zayıf etkileşimi taşıyan parçacıklara oldukça benzeyen ve gluonlar olarak adlandırılan spin 1 parçacıklarıyla gerçekleştirildiği kabul ediliyor. Gluonlar da renk taşırlar. Gluonlar ve kuarklar kuantum renk dinamiği ve kısaca QCD olarak adlandırılan yeniden normalleştirilebilir bir kurama uyarlar. Yeniden normalleştirme işleminin bir sonucu olarak kuramın birleştirme değişmezi ölçüldüğü enerjiye bağlıdır ve çok yüksek enerjilerde sıfıra iner. Bu olgu asimptotik serbestlik olarak bilinir. Bunun anlamı bir hadron içindeki kuarkların hemen hemen yüksek enerji çarpışmalarındaki serbest parçacıklar gibi davrandıklarıdır. Böylece tedirgeme, perturbasyon kuramıyla tedirgenmeleri ele alınabilir. Tedirgeme kuramının öngörüleri gözlemle yeterli ölçüde niteliksel uyum içindedir. Ama henüz kimse bu kuramın deneysel olarak doğrulandığını ileri süremez. Düşük enerjilerde etkili birleştirme değişmezi çok büyür ve tedirgeme kuramı artık işlemez. Bu kızıl ötesi köleliğin kuarkların niçin her zaman renksiz bir bağıl durumda olduğunu açıklayacağı umulmaktadır. Ama şimdiye kadar kimse bunu gerçekten inandırıcı bir biçimde gösterememiştir. Yayın etkileşimler için yeniden normalleştirilebilir bir kurama, zayıf ve elektromanyetik etkileşimler için de başka bir kurama sahip olduktan sonra bu iki kuramı birleştirecek bir kuramı aramak doğaldı. Böyle kuramlara büyük birleşik kuramlar, Grand Unified Theories veya GUT'ler gibi oldukça abartılı isimler verilir. Bu çok yanıltıcıdır. Çünkü bunlar ne o kadar büyük, ne tamamen birleşik, ne de tam kuramlardır. Birleştirme değişmezleri ve kütleler gibi bazı belirlenmemiş yeniden normalleştirme parametrelerine sahiptir. Yine de tam bir birleşik kurama doğru önemli bir adım olabilirler. Temel fikir, yayın etkileşimlerin düşük enerjilerde büyük olan etkili birleştirme değişmezinin asimptotik serbestlik yüzünden yüksek enerjilerde derece derece azaldığıdır. Öte yandan Salam-Weinberg kuramının düşük enerjilerde küçük olan etkili birleştirme değişmezi, bu kuramın asimptotik olarak serbest olmaması yüzünden yüksek enerjilerde derece derece artmaktadır. Eğer birleştirme değişmezlerinin düşük enerjideki artma ve azalma hızlarında bilinene dayanarak bilinmeyeni tahmin işlemi yapılırsa, iki birleştirme değişmezinin yaklaşık 10 üzeri 15 giga elektron voltluk bir enerjide eşit hale geldiği görülür. Giga elektron volt, GeV, 1 milyar elektron volt demektir. Bu yaklaşık olarak bir hidrojen atomu tamamen enerjiye dönüştürülebilseydi çıkacak olan enerjidir. Kıyaslarsak, yanma gibi kimyasal olaylarda çıkan enerji atom başına bir elektron volt düzeyindedir. Bu kuramlar bu enerjinin üzerinde yayın etkileşimlerin zayıf ve elektromanyetik etkileşimlerle birleştiğini ama daha düşük enerjilerde kendiliğinden simetri kırılmasının gerçekleştiğini öne sürerler. 10 üzeri 15 giga elektron voltluk bir enerji herhangi bir laboratuvar ekipmanının kapasitesinin ötesindedir. Günümüzdeki parçacık hızlandırıcıları yaklaşık 10 giga elektron voltluk kütle merkezi enerjileri üretebiliyor. Gelecek nesildekiler ise 100 giga elektron voltluk ya da ona yakın enerji üretecekler. Bu düzey, Salon-Weinberg kuramına göre elektromanyetik kuvvetlerle zayıf kuvvetlerin birleşik hale gelmesi gerektiği enerji aralığını incelemek için yeterlidir. Ancak zayıf ve elektromanyetik etkileşimlerin kuvvetli etkileşimlerle birleşeceğinin öngörüldüğü çok yüksek enerji düzeyleri için yeterli değildir. Bununla birlikte büyük birleşik kuramların laboratuvarda denenebilir düşük enerji öngörüleri bulunabilir. Örneğin kuramların protonunun tamamen kararlı olmadığını ve 10 üzeri 31 yıl gibi bir sürenin sonunda bozulacağını öngörür. Yaşam süresi üzerine mevcut deneysel alt sınır yaklaşık 10 üzeri 30 yıldır ve bunu iyileştirmek olasıdır. Başka bir gözlenebilir öngörü, evrendeki baryonların fotonlara oranı ile ilgilidir. Fizik yasaları parçacıklar ve karşı parçacıklar için aynı görünmektedir. Daha kesin bir şekilde söylenecek olursa, bu yasalar parçacıklar karşı parçacıklarla, sağ yönlüler sol yönlülerle değiştirildiğinde ve tüm parçacıkların hızları ters yöne çevrildiğinde aynı kalmaktadır. Bu CPT teoremi olarak bilinir ve herhangi bir akla uygun kuramda bulunması gereken temel varsayımların bir sonucudur. Öte yandan dünya ve gerçekte tüm güneş sistemi herhangi bir karşı proton ya da karşı nötron içermeksizin proton ve nötronlardan oluşmuştur. Gerçekte parçacıklar ve karşı parçacıklar arasındaki bu dengesizlik varoluşumuzun bir başka ön koşuludur. Çünkü eğer güneş sistemi parçacık ve karşı parçacıkların eşit bir karışımından oluşsaydı, bunların hepsi geriye yalnızca ışınını bırakarak birbirlerini yok edeceklerdi. Bu tür bir imha ışınımının yokluğunu dikkate alarak galaksimizin karşı parçacıklar yerine tamamen parçacıklardan oluştuğu sonucuna varabiliriz. Öteki galaksiler için doğrudan kanıtlara sahip değiliz ama onların parçacıklardan oluştuğu ve bir bütün olarak evrende parçacıkların karşı parçacıklardan her 10 üzeri 8 fotonda bir parçacık daha fazla olduğu görülmektedir. Bu antropik ilkeyle açıklanmaya çalışılabilir ama büyük birleşik kuramlar gerçekte bu dengesizliği açıklamaya yarayabilecek bir mekanizma sağlar. Tüm etkileşimlerin C, parçacıkların karşı parçacıklarla yer değiştirmesi, P, sağ yönlülerin sol yönlerle değişimi ve T, zamanın yönünün tersine çevrilmesi, bileşimi altında değişmez görünmelerine karşın, yalnız T altında değişmez olmayan etkileşimlerin bulunduğu bilinmektedir. Genişlemenin verdiği çok belirgin bir zaman okunun bulunduğu en erken evren döneminde bu etkileşimler karşı parçacıklardan daha fazla sayıda parçacık üretebilirlerdi. Ancak sayıları modele çok bağımlı olduğundan gözlemle uyum büyük birleşik kuramların bir doğrulaması olmaktan uzaktır. Şimdiye kadar sarf edilen çabaların çoğu fiziksel etkileşimlerin ilk üç kategorisinin yayın ve zayıf nükleer kuvvetlerle elektromanyetizmanın birleştirilmesine yöneltilmiştir. Dördüncü ve sonuncusu kütle çekim ihmal edilmiştir. Bunun haklı bir nedeni kütle çekim etkisinin çok zayıf olmasıdır. Kuantum kütle çekim etkileri ancak herhangi bir parçacık hızlandırıcısında olabilenin çok ötesindeki parçacık enerjilerinde büyük olabilir. Başka bir neden kütle çekimin yeniden normalleştirilebilir görünmemesidir. Sonlu sayıda yanıtlar elde etmek için sonsuz sayıda belirlenmiş sonlu artık veren sonsuz sayıda sonsuz çıkarma yapılması gerekebilir. Ancak tamamen birleşik bir kuram elde edilecekse kütle çekim de buna dahil edilmek zorundadır. Ayrıca klasik genel görelilik kuramı kütle çekim alanının sonsuz derecede yayın olduğu uzay zaman tekilliklerinin varlığını öngörür. Bu tekillikler geçmişte evrenin şimdiki genişlemesinin başlangıcında büyük patlamada olmuş olmalıdır ve gelecekte de yıldızların ve büyük olasılıkla evrenin kendisinin çöküşünde bulunacaktır. Tekillik öngörüleri klasik kuramın çökeceğini işaret eder görünüyor. Ancak kütle çekim alanının kütle çekim kuantum etkilerinin önem kazanmasını sağlayacak derecede güçlenmesine kadar klasik kuramın çökmesi için bir neden görünmüyor. Bu nedenle eğer evrenin ilk zamanlarını tanımlamak ve yalnızca antropik ilkeye başvurmanın ötesinde başlangıç koşulları için bazı açıklamalar getirmek istiyorsak kütle çekimin kuantum kuramı zorunludur. Böyle bir kuram ayrıca zaman gerçekten klasik genel görelilik kuramının öngördüğü gibi bir başlangıca veya belki bir sona sahip mi? Ya da büyük patlama veya büyük çöküşteki tekillikler bir şekilde kuantum etkileriyle yok oluyorlar mı? gibi sorulara yanıt bulabilmek için de gereklidir. Uzay ve zamanın kendi yapılarının da belirsizlik ilkesine tabi olduğunu düşündüğümüzde bu soru iyi tanımlanmış bir anlam vermenin çok zor olacağı bir sorudur. Kişisel görüşüm belirli bir matematiksel anlamda onları geçerek zamana devam edilebilirse de tekilliklerin büyük olasılıkla hala var olduklarıdır. Ancak bilinç ya da ölçümler yapma yeteneğiyle ilişkili öznel zaman kavramı bir sona ulaşacaktır. Kütle çekimin kuantum kuramının elde edilmesi ve onunla öteki üç kategorideki etkileşimlerin birleştirilmesi konusunda beklenen nedir? En büyük umut, genel göreliliğin süper kütle çekim olarak adlandırılan bir uzantısında yatıyor görünmektedir. Bunda kütle çekim etkileşimini taşıyan spin 2 parçacığı, graviton, süper simetri dönüşümleri denen şeyle bazı düşük spinli başka alanlarla ilişkilendirilir. Böyle bir kuram, bir yarım tam sayı spinli parçacıklarla temsil edilen madde ile tam sayı spinli parçacıklarla temsil edilen etkileşimler arasındaki eski ayrımı ortadan kaldırdığı için değerlidir. Onun bir başka büyük avantajı da kuantum kuramında ortaya çıkan çok sayıdaki sonsuzluğun birbirini yok etmesidir. Herhangi bir sonsuz çıkarma olmaksızın sonlu olan bir kuram verecek şekilde hepsinin birbirini götürüp götürmedikleri henüz bilinmemektedir. Öyle oldukları umuluyor. Çünkü kütle çekimi kapsayan kuramların ya sonlu ya da yeniden normalleştirilemez oldukları gösterilebilir. Yani herhangi bir sonsuz çıkarma yapmak zorunluysa bunu karşılık gelen sonsuz sayıda belirlenmemiş kalanla sonsuz sayıda yapmak zorunlu olacaktır. Böylece süper kütle çekimdeki tüm sonsuzlukların birbirlerini yok ettiği ortaya çıkarsa, biz yalnızca tüm madde parçacıkları ve etkileşimlerini tamamen birleştirmekle kalmayan ama aynı zamanda herhangi bir belirlenmemiş yeniden normalleştirme parametresinin olmaması anlamında tam bir kurama sahip olabiliriz. Kütle çekimi öteki fiziksel etkileşimlerle birleştiren kuram bir yana, henüz uygun bir kuantum kütle çekim kuramına sahip değilsek de onun taşıması gereken bazı özellikler hakkında bir fikrimiz var. Bunlardan biri kütle çekimin uzay zamanın nedensel yapısını etkilemesiyle ilgilidir. Yani kütle çekim hangi olayların birbirleriyle nedensel olarak bağlantılı olabileceğini belirler. Klasik genel görelilik kuramında bunun bir örneği kütle çekim alanının herhangi bir ışık ya da başka bir sinyali geriye içine doğru çekecek ve dışına çıkmasına engel olacak kadar yayın olduğu bir uzay zaman bölgesi olan kara deliklerdir. Kara deliğin yakınındaki yoğun kütle çekim alanı biri kara deliğe düşen öteki sonsuzluğa kaçan parçacık ve karşı parçacık çiftlerinin yaratılmasına neden olur. Kaçan parçacık kara delik tarafından yayılmış görünür. Kara delikten belirli bir uzaklıktaki bir gözlemci yalnızca dışarı giden parçacıkları ölçebilir ve deliğin içine düşenleri gözleyemediği için onlarla dışarı gidenler arasında ilişki kuramaz. Bu, dışarı giden parçacıkların genellikle belirsizlik ilkesiyle ilişkilendirilenin ötesinde ve daha yüksek bir rastgelelik ve öngörülemezlik düzeyine sahip oldukları anlamına gelir. Normal durumlarda belirsizlik ilkesi bir parçacığın ya konumu ya hızı ya da konumuyla hızının bir bileşimi hakkında kesin bir öngörüde bulunabileceği anlamına gelir. Böylece kabaca söylersek insanın kesin öngörülerde bulunma yeteneği yarıya iner. Ancak bir kara delikten yayılan parçacıklar durumunda kara deliğin içinde neler olduğu kimsenin gözleyememesi, yayılan parçacıkların ne konumu ne de hızı hakkında kesin bir öngörüde bulunabileceği anlamına gelir. Yapılabilecek tek şey parçacıkların belirli modlarda yayılma olasılıklarını vermektir. Bu nedenle öyle görülüyor ki bir birleşik kuram bulsak bile belki yalnızca istatiksel öngörülerde bulunabileceğiz. Ayrıca gözlediğimiz tek bir evrenin var olduğu düşüncesinden de vazgeçmek zorunda kalacağız. Onun yerine içinde bir olasılık dağılımıyla mümkün tüm evrenlerin bir topluluğunun bulunduğu bir resim kabul etmek zorunda kalacağız. Bu, evrenin niçin büyük patlamada hemen hemen mükemmel bir ısıl dengede başladığını açıklayabilir. Çünkü ısıl denge en büyük sayıda mikroskopik düzenlenişe ve bu nedenle de en büyük olasılığa karşılık gelecektir. Voltaire'in filozofu Pangloss'u tekrarlarsak, tüm olası dünyaların en olası olanında yaşıyoruz. Çok uzak olmayan gelecekte tam bir birleşik kuram bulmamız konusunda beklentiler nelerdir? Gözlemlerimizi daha küçük ölçeklere ve daha yüksek enerjilere her yöneltişimizde yeni yapı katmanları keşfettik. Bu yüzyılın başında gerçekleştirilen 3×10^-2 elektron voltluk tipik bir enerji parçacığıyla Brown hareketinin keşfi maddenin sürekli olmadığını, atomlardan oluştuğunu ortaya koydu. Ondan kısa bir süre sonra da bu bölünemez olarak görülen atomların birkaç elektron voltluk enerjileriyle bir çekirdek etrafına dönen elektronlardan oluştuğu bulundu. Daha sonra sırasıyla çekirdeğin temel parçacıklar olarak adlandırılan proton ve nötrondan oluştuğu ve bunların 10^6 elektron voltluk nükleer bağlarla bir arada tutulduğu anlaşıldı. Bu öykünün en son bölümü proton ve nötronun 10^9 elektron voltluk bağlarla bir arada bağlı tutulan kuarklardan oluştuğunu bulmamızdır. Kuramsal fizikte şimdiden büyük bir yol almış olmamızın bedeli ise sonuçlarını önceden göremediğimiz bir deneyi gerçekleştirebilmek için çok büyük makinelerin ve önemli miktarda paranın gerekli hale gelmesidir. Geçmiş deneyimimiz gittikçe yükselen enerjilerde sonsuz bir yapı katmanları dizisi bulunduğunu düşündürtebilir. Gerçekten buna benzer sonsuza kadar giden kutu içinde kutu görüşü Çin'de dörtlü çete döneminde resmi dogmaydı. Ancak kütle çekim yalnızca 10^-33 santim gibi çok küçük bir uzunluk ölçeğinde ya da 10^28 elektron volt gibi çok yüksek bir enerji düzeyinde de olsa bir sınır sağlıyor görünmektedir. Bundan küçük uzunluk ölçülerinde uzay zamanın düzgün süreklilik davranışını bırakacağı ve kütle çekim alanının kuantum dalgalanmaları yüzünden köpeğe benzeyen bir yapı kazanacağı beklenebilir. 4. ayrımın sonu.